Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resul-i ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1401, Hicri Gamer'i 13 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'de 15 Nisan 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve Nur'a giden yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Güney Afrikalı mevkidaşıyla görüştü. İran, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan haklarını reddetti. Dünya Bankası, İran ekonomisinin resesyondan çıkmak üzere olduğunu bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ve Arabistan'la ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. Batı Şeria'da yaşanan çatışmalarda 35 Filistinli yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova adlı kruvazör gemisinin battığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile en önemli ikili bölgesel ve uluslararası meselelere görüştü. Örneğe göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian dün Güney Afrikalı mevkidaşı Nadi Pandora'ya telefon ederek Afrika kıtasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki önemine ve yeni İran hükümetinin İran ile ilişkileri Güney Afrikalı ilişkilerini gelişme konusunda ciddi kararına değindi. İran ile Güney Afrika'nın uluslararası kuruluşlarda birbirlerini korumalarına verdikleri desteğe değinen İran Dışişleri Bakanı, bu sürecin devam etmesini ve iki ülkenin uluslararası forumlarda işbirliğini vurguladı. Emir Abdullahian, Güney Afrika'nın Filistin meselesindeki iyi tutumuna dikkat çekerek ülkenizde apartheid yaşadınız ve Filistin halkına karşı apartheidin mevcut durumunu iyi anlıyorsunuz dedi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı da telefon görüşmesinde mübarek Ramazan ayını kutlayarak İran'ı Afrika'nın iyi bir dostu olarak nitelendirdi ve İran ile ilişkilerin Güney Afrika için önemli olduğunu vurguladı. İran'ın uluslararası kuruluşlarda Güney Afrika'ya verdiği desteği takdir eden Naldi Pandor, Filistin'i dostumuz olarak görüyoruz dedi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i davet ettiğini yineleyerek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Güney Afrika yapacağı ziyaretin hayırlı olmasını umduğunu ifade etti.
İran Hava Kuvvetleri pilotlarının hava geçit töreni dün Ordu Günü münasebetiyle Tahran Mihrabad Şehit Leşkeri Hava Üssü'nde gerçekleştirildi. 19 Nisan Ordu Günü olarak adlandırılması İran'ın kurucusu İmam Khomeini'nin girişimlerinden biriydi. Bu İslam Cumhuriyeti ordusunun çeşitli iç ve dış sabotajlarla karşı karşıya olduğu bir dönemdeydi. İran ordusu halkla ilişkilerden yapılan açıklamaya göre dün Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Vahid Vahidi'nin huzurunda Mihrabad'daki Şehit Leşkeri Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri pilotlarının hava geçit töreni düzenlendi. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı törenin oturum aralarında şöyle dedi. Bu yıl bu hava tatbikatında İranlı teknisyen ve mühendisler tarafından yapılan ve de hava güçlerinin liderleri olarak sayılan Kovser ve Saiga yerli uçakları kullanabildik ve bu uçuşları başarıyla gerçekleştirdik. Bu tatbikatlarda Kovser uçağının lider olduğuna değinen Tuğgeneral, bu çalışmanın amacı tamamen yerli teknisyen ve uzmanlar tarafından tasarlanan ve inşa edilen uçakları kullanabileceğimizi tüm dünyaya göstermektir. Yerli bilgi ve bu bölgenin gençliğine olan güvenle dünyanın en zor bilimlerini başarabiliriz, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan hakları raporundaki İran'la ilgili temelsiz iddialarını reddettiklerini belirterek, nakarat ve temelsiz raporların yayınlanması bu tür raporlar için herhangi bir meşruiyet kaynağı oluşturmaz, dedi. Hatipzade açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Açıktır ki yalana bağımlı hale gelmiş Amerikan devletinden mevcut gerçekleri dillendirmesini bekleyemeyiz. Ve dolayısıyla bu raporun taraflı siyasi ve müdahaleci niteliği dünya, alem ve İran halkına açıktır. Amerika devleti dünyanın dört bir yanında savaş, darbe, tecavüz, terör, insan kaçırma, ekonomi kuşatma ve suçsuz insanları öldürmekle dolu tarihiyle insan haklarını ihlal eden ülkelerin başında olmuş ve bu nedenle insan hakları gibi kutsal kavramlarından söz etmeyi asla hak etmiyor. Amerika, İran halkı için timsah gözyaşlara dökerken bu ülkenin yolcu uçağını düşürmek, halkı ve yetkilileri terör etmeleri için yerli işbirlikçileri kışkırtmak ve İran halkını ilkin haklarından yoksun bırakmak için çaba sarf etmek gibi eylemleri İran halkının hafızalarında tazeliğini koruyor ve Amerika'nın İran halkına karşı ekonomik terörünü açık örneği sayılan ve İranlı hastalarına erişmesi gerektiği zorunlu ilaçların ülkeye girmesini engelleyen yasa dışı ekonomik yaptırımlar uygulamak gibi zorlayıcı eylemleri İran halkının haklarının açıkça çiğnenmesi demektir. Amerikan rejiminin iddiaları riyakarcasına ve bu ülkenin siyasi gayrimeşru amaçlarına ulaşmak içindir. Amerikan eski başkanının Batı Asya bölgesinde terörle mücadele kahramanı olarak bilinen General Kasım Süleymani, terör talimatı iyice Amerikan terörist iç yüzünü ortaya koymuştur.
Dünya Bankası İran ekonomisinin 2020'nin ortasından itibaren kademeli olarak toparlanmaya devam ettiğini ve İran ekonomisinin son 10 yılın durgunluğundan yavaş yavaş çıktığını bildirdi. Dünya Bankası Nisan 2022'de yayınlanan İran ekonomi raporuyla ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı. İki dönem ekonomik yaptırımlar, sabit petrol fiyatları ve korona salgını ile karşı karşıya olan İran ekonomisi yavaş yavaş son 10 yılın durgunluğundan çıkıyor. Dünya Bankası korona salgının devam eden etkisinin İran ekonomisi üzerindeki iç ve küresel talebi zayıflatmaya devam etmesi ve ticaretin özellikle petrol ihracatının kalıcı yaptırımlarla kısıtlanması sebebiyle orta vadede ortalama GSY'nin büyümesinin ılımlı kalacağını tahmin ediyor. Dünya Bankası petrol fiyatlarındaki daha fazla artışın İran'ın mali gelirlerini doğrudan artırabileceğini, dolaylı olarak ülkenin petrol ihracatında daha hızlı büyümeye yol açabileceğini bildirdi.
Afgan Sesi Ajansı Müdürü, düşmanın doğrudan amacı İran'ı Afgan halkından ayırmak ve Afgan halkının bağımsızlığını engellemektir, dedi. Afganistan'da İran korkusu ve İran'da Afganistan korkusu başlıklı bir sempozyum Afgan Sesi Ajansı'nın havada dün Tahran ofisinde Afganlı göçmen aktivistinin katılımıyla düzenlendi. Afgan Sesi Ajansı Müdürü Seyit İsa Hüseyin Mizari, Afganistan'ın kültürel ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarına atıfta bulunarak, Afganistan'ın siyasi eğitim, sosyal ve diğer çeşitli alanlarda yerli kültürünün tanıtımına ihtiyacı var ve İran İslam Cumhuriyeti bu alanlarda Afganistan halkına çok yardımcı olabilir, dedi. Mezari, düşmanın komplosuna karşı koyma stratejilerine değinerek İran ve Afganistan ulusları uyanık olmalı ve Batı tarafından kolayca aldatılıp sahte içerik üretmemelidir, dedi. Mezari, Afganistan'daki İran misyonları da tehlikede ve bu misyonların güvenliği sağlanmazsa İran İslam Cumhuriyeti'nden işbirliği bekleyemeyiz, dedi.
Fransa'daki Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne İran filmi Leyla'nın Kardeşleri de girdi. İsne'ye göre 75. Cannes Film Festivali'nin film listesi açıklandı ve Said Rustai'nin son filmi Leyla'nın Kardeşleri ana yarışmadaki filmlerden biri olarak en iyi film dalında Altın Palmiye için yarışacak. Genç yönetmen gişede ve festivallerde büyük beğeni toplayan Sonsuza Kadar Bir Gün ve 6,5 metre adlı iki filmin ardından Tahran'da sosyal dram türündeki Leyla'nın Kardeşleri çekti. 75. Cannes Film Festivali 17 ila 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi konusuna ilişkin düzelmesi de gerekiyor. Çünkü Türkiye-Mısır ilişkilerine sadece iki ülke ya da iki ülke halkı olarak farklı görüşlerimiz olabilir, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında dış politikada öne çıkan gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın Buça ve Irpin bölgelerindeki insanlık dışı görüntülerin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin olumlu havasını etkilediğini belirten Çavuşoğlu, tüm zorluklara rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin müzakereye devam edeceğiz demesi, daha sonra Rusya tarafından da buna benzer açıklamalar gelmesi, müzakerelere yönelik umutlarımızı artırdı, diye konuştu. Çavuşoğlu, Rusya'ya karşı dengeli ve ilkeli politika izlediklerini ve böyle devam edeceklerini kaydederek, ama her iki taraf arasında arabuluculuk görevi üstlenirken bizim bu yaptırımlara katılmamızın gerçekçi olmadığını herkes anlıyor, ifadesini kullandı. Mayıs'ın 3. haftası gibi hem Filistin'e hem Siyonist İsrail'e ziyaret planladıklarını belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan kamplaşmalar oldu. Ancak bunların hiçbirinin fiiliyatta bir anlamının olmadığını da gördük. Ama şimdi bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne teklifi Doğu Akdeniz'de bir konferans düzenleme teklifi karşılık görmeye başladı, dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Arabistanlı gazeteci Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili eleştiride bulundu. AK Parti üyesi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise eleştirilere karşı açıklamalarda bulunarak, Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır, dedi ve şöyle devam etti konuşmasına. Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası soruşturmaların devri ve bunun hukuki altyapısı bellidir. Türkiye gereğini yapmıştır. Şu anda da ortada bir fail bulunmamakta, yargılanan bulunmamakta ve hukuk temelinde de bu dosya maksat hasıl olmuş. Bütün delilleri Türkiye sağlamıştır. Bütün delilleri dünyaya Türkiye servis etmiştir, diye konuştu.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye ve Irak askeri müdahalesini haklı çıkarmak için yasal göçmenlere karşı mücadeleyi ilerlettiklerini söyledi. Taslim Haber Ajansı'na göre Perşembe günü Soylu Türkiye'nin tüm kaynaklarını yasa dışı göçe karşı seferber etmekten ve Suriye'ye askeri müdahale karşıtlarını hedef almaktan bahsetti. Soylu, Türkiye'nin Suriye'nin farklı bölgelerindeki askeri harekatını protesto eden muhalefet ve temsilciler ile mecliste Türk askerlerinin Irak ve Suriye'deki dış harekatı iznine karşı oy kullananlar sınırlarımıza göçü nasıl önleyecek dedi. Türkiye İçişleri Bakanı ayrıca İdlib'deki Türk askeri üslerini Suriye'den göçünün önünde bir engel olarak nitelendirdi. Suriyeliler her zaman Türk askeri müdahalesini ülkelerine karşı protesto ederken Soylu, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde sakinliği ülkenin işgaline bağlayarak insanlar Suriye'de rahat yaşadıklarında göç etme arzusu kalmaz dedi.
Suriye hava savunması cuma sabahı Şam'ın eteklerinde düşman hedefleri vurdu. Askeri bir kaynak resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya şöyle dedi. Düşman İsrail rejimi Perşembe gecesi saat 23.20'de işgal altındaki Golan'ın kuzeyinden bir hava saldırısı başlattı ve bölgedeki bazı bölgeleri hedef aldı. Şam'ın batı banliyölerinde Suriye ordusunun hava savunması saldırıya karşılık verdi ve çok sayıda füze imha edildi. Suriye ordusunun hava savunması son aylarda ülkenin çeşitli yerlerinde İsrail saldırılarını defalarca püskürttü. Son yıllarda İsrail rejimi Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine defalarca hava saldırıları düzenledi. Ve bunların çoğu Şam hava savunmasının zamanında müdahalesiyle geri püskürtüldü.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamento konuşmasında ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik olumlu mesajlar gönderdi. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede normalleşmesinden yana olduklarını ve uluslararası toplumun da bu süreci desteklediğini belirterek Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi uzun sürmemeli ifadelerini kullandı.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre dün gece Batı Şeria'da çatışmalar ve huzursuzluklarda en az 35 Filistinli terör rejimi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'daki Nablus şehrinin güneyinde bulunan Beyte kasabasının ahalisinden Feyyaz Ahmet Salih Hemayir isimli gencin İsrail işgal güçlerinin saldırısında ağır yaraların tesiriyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Siyonist Haaretz gazetesi İsrail son nefeslerini veriyor diyerek tarihin en zor ulusuyla karşı karşıyayız ve haklarını kabul edip işgale son vermekten başka seçeneğimiz yok dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus Karadeniz filosuna ait Moskova kruvazörünün battığını bildirdi. Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurdu. Rus Karadeniz filosuna ait Moskva isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada Moskva kruvazörü varış limanına çekilirken çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı ağır hasar sebebiyle dengesini kaybetti. Gemi fırtınalı deniz koşullarında battı ifadesi kullanıldı.
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da en az 1932 sivilin hayatını kaybettiğini, 2589 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4.656.509 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklamada 24 Şubat-12 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'yı olmak üzere Ukrayna'dan 4.656.509 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
İngiltere, iki Rus oligarkın 10 milyar sterlin değerindeki varlığını dondurdu.
Ve son haberimiz. 6 Amerikalı milletvekilinden oluşan bir grup habersiz bir gezi için Tayvan'a gitti. Pekin, Tayvan'ı Çin toprakları bir parçası olarak görüyor. Çin'den ayrılma konusunda Batı'nın desteğini alan Tayvan, Pekin'i kabul etmiyor. Bu farklılıklar bölgede gerilimlere yol açmış ve bu gerilimler çoğu zaman askeri çatışma noktasına kadar tırmanmıştır.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicileri, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinin Yemen Savaşı'nın sonlandırma vurgusu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi salı akşamı İslam Nizamı yetkilileriyle görüşmesinde ülke içi ve dışı meseleleriyle ilgili konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi Yemen'in mazlum halkının Suudi rejimi ve işbirlikçilerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi ve cesareti överek Suudi yetkililerine hitaben şöyle dedi: "Kazanma şansınızın olmadığını bildiğiniz bir savaşa neden devam ediyorsunuz? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun." Ayetullah Hamine'yi Yemen'de son dönemdeki ateşkesi de güzel bir gelişme olarak nitelendirerek, bu anlaşma kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa devam edebilir ve Yemen halkı kendisinin ve liderlerinin çabaları, cesareti ve inisiyatifleri sayesinde şüphesiz kazanacak ve Allah bu mazlumların yardımcısı olacaktır, dedi. İslam İnkılabı rehberinin bu açıklamaları Suudi koalisyonunun mazlum ve mağdur Yemen halkına karşı başlattığı zalimane savaşla ilgilidir. Bu savaş şimdi de 8. yılına ayak basmıştır. Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri ortakları tüm iddialarına rağmen önemli bir başarı elde etmediği bir sırada ve Yemen'in direnişini kıramadığı bir ortamda veya Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Ensarullah Hareketi'ni zayıflatamadığı bir sırada bu savaş boş hayaller ve hedefler doğrultusunda devam etmektedir. Böyle bir ortamda ise Yemen Halk Komitesi ve ordusu karşılıklı intikam alma doğrultusunda harekete geçmiş, İHA'lar ve balistik ve seyir füzeleriyle Suudi rejimine büyük hasarlar vermeye başlamıştır. Bu bağlamda Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'ya milyarlarca dolar zarar veren saldırılar gerçekleştirmiştir.
Tabii ki Suudi koalisyonu son ateşkesin sağlanmasının ardından daha önceki ihlallerinde olduğu gibi yüzlerce kez bu ateşkesi ve hava saldırıları veya denizden ve kuşatma kurallarını kaldırmamakla ilan etmiş, hatta Yemen'e yardım taşıyan gemilere bile el koymuştur. Buna rağmen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ülkenin çıkarları ve maslahatları doğrultusunda ve zor insani durumda aşılış sağlamak için hala ateşkese bağlı kalmaya çalışmıştır. İslam İnkılabı rehberi de Suudi Arabistan'ın Yemen ile ilgili stratejisinin sonuçsuzluğundan dolayı Suudilerin artık bir çıkar yol bulmalarını ve kendilerini Yemen bataklığından kurtarmalarını istedi. Bu doğrultuda İslam İnkılabı rehberi açısından Yemen'deki son ateşkes, barış ve diyalog sürecinin başlaması için bir giriş kapısı olabilir ve savaşın son bulmasına giden yolun başı sayılabilir. Tabii ki Suudilerin ateşkesi kabul etmesinin de önemli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Suudilerin galibiyetten umut kesmesi, Yemen ordusu ve komitelerinin İHA ve füze saldırılarını durdurması, Birleşmiş Milletler denetiminde siyasi diyalogların başlaması ve Riyad'ın Amerikan etkili ve ciddi yardımlarından umutlarını kesmesi yer almaktadır. Gerçekte Suudi koalisyonu ve batılı yardımcıları Yemen Kurtuluş Hükümeti'nin caydırıcı gücünün artması yüzünden ve uluslararası arenadaki son gelişmelerinden dolayı ateşkesi ve müzakereleri kabul etmekten başka çareleri de kalmamıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da şiddet ve silahlı olayların devam etmesi etrafında. Amerika'da silahlı şiddet ve toplu katliam olayları devam ediyor. Son örnekte ise New York'un Brooklyn bölgesindeki silahlı saldırı en az 13 kişinin yaralanmasına yol açtı. New York yerel makamları salı günü bu şehrin Brooklyn mahallesindeki metro istasyonunda silahlı saldırı yaşandığını duyurdu. Yetkililerin söylediğine göre bu saldırının Brooklyn'in 36 No'lu caddesinde en kalabalık saatlerde gerçekleştirildiği bildirildi. Görgü tanıkları kurşunların sesinin sabah saat 8'de duyulduğunu duyurdular. New York İtfaiye İdaresi ise birkaç kişi kurşunla vurulmuş, metro istasyonunda patlayıcı maddeler bulunmuştur açıklaması yaptı. Amerika'da silah taşımanın ve alım satımının serbest olması ülke genelinde günlük olarak birçok silahlı saldırının gerçekleşmesine de yol açmıştır. Ancak tüm bu toplu katliamlara rağmen Amerika'daki silah lobisi o kadar güçlüdür ki Kongre'nin silah taşıma ve satışıyla kısıtlama yasaları çıkarmasına izin vermemiştir. Buna rağmen silahlı saldırıların artması şimdi de Amerikan toplumunun en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Öyle ki bu ülkenin bazı yetkilileri bu tür şiddet olaylarının artık kontrol dışı kaldığını bile vurgulamaya başlamışlardır. CNN'in raporuna göre her 100 Amerikalıya 120 silah düşmektedir. Buna rağmen Amerikalı vatandaşının elinde bulunan silah sayısı yasa dışı silah satışları ve kayıt altına alınmamış silahların var olmasından dolayı tam olarak da bilinmiyor.
Amerika'da birçok silah özel olarak üretilmektedir. Bu silahlar üslerde veya hükümete bağlı organlarda kayıtları veya dizi numaraları bulunmamaktadır. Hayalet silahlar olarak adlandırılan bu silahlar çoğu olaylarda ölümleri ve katliamlara yol açmaktadır. Son günlerde New York'ta yaşanan olayda da aynı tür silahlar kullanıldığı bildirilmiştir. Bu yüzden şimdi de hayalet silahlar meselesi artan cinayetler bağlamında önemli bir mesele haline gelmiştir. Öyle ki Amerikan Başkanı Joe Biden bile buna itiraf etmiş ve bu tür silahlar ile mücadele edilmesini talep etmiştir. Amerikan Başkanı Biden bu hususta şu açıklamada bulunmuştur. Bu silahlar cinayet işleyenlerin seçtikleri silahlardır. Elimizden geleni yapıp bu seçeneği onlardan alacağız. Onları bulduğumuz zaman uzun süre onları hapse atacağız. Şimdi de Amerikan Adalet Bakanlığı seyyar numaralı silahların ve kitlerin ticaretini yasaklayan nihai yasayı hazırlamaya çalışacağını bildirdi. Buna rağmen Joe Biden'ın yeni silah siyasetiyle ilgili açıklamaları silah destekçilerini özellikle de cumhuriyetçileri kızdırmıştır. Onları bu yeni siyaseti anayasaya saldırı girişimi olarak değerlendirmektedirler. Cumhuriyetçilerin Amerikan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Twitter sayfasında şu ifadelere yer verdi. İnsanların silah taşıma ve koruma hakkı ihlal edilmemelidir. Sonuç olarak silahlı şiddet Amerika toplumunda kök salmış ve artık Amerika'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tabii ki böyle bir ortamda silah tacirleri ve lobisi de servetine servet katmaya devam edecek ve her türlü yasanın çıkmasına da engel olmaya çalışacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 13 Ramazan 1443 ve Miladi 15 Nisan 2022 Cuma. 76 yıl önce bugün Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1325'te İran'ın önde gelen alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki vefat etti. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Hicri Şems'i 1253'te yani Hicri Kamere 1292'de Yezd kentinin Bafk bölgesinde dünyaya geldi. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Yezd kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Necef-i Şref kentine gitti ve orada Ahund Horasani, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Seyyid Ahmet Kerbelay gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler aldı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Kutsal Necef kentinde 19 yıl yaşadıktan sonra Kutsal Kum kentine gitti ve orada yaşamaya ve Kum'da ders vermeye başladı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Kutsal Meşit Guherşad Camisi'nde Despot Pehlevi rejimi piyonlarınca Hicri Şems'i Tir 1314'te meydana gelen kanlı olayı duyduktan sonra kalp krizi geçirdi. Ayetullah Bafki nihayet Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1325'te 72 yaşında vefat etti ve Kutsal Kum kentindeki Hazreti Masume Selamullah Aleyha Türbesi civarında toprağa verildi. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Ramazan 1328'de İranlı fakih ve arif Mirza Cihangirhan Kaşgai vefat etti. Kaşgai İsfahan'da birçok öğrenci yetiştirdi ki bunlar arasında Şehid Ayetullah Müderris ve Ayetullah Burujerdi'ye değinebiliriz. ...34 yıl önce bugün 15 Nisan 1988'de Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın ikinci adamı ve kurucusu Ebu Cihat lakaplı Halil Elvezil infaz edildi. O soykırımcı rejimi İsrail'e karşı birçok operasyonda aktif katılım sergiledi. ...40 yıl önce bugün 15 Nisan 1982'de Filistin ve Mısır milletine zulmeden Enver Sedat'ı katleden Halid İstanbul'i kurşuna dizildi. Ordunun liyakatli subaylarından olan İstanbul'i Mısır İslam Mücahit Hareketi ile gizlice işbirliğinde bulundu. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın Gasıb İsrail'e resmiyete tanındı. Camp David anlaşmasını imzalaması ardından Halid İstanbul'i Sadat'ın infaz edilmesini planladı. Bu plan 6 Ekim 1981'de hayata geçirildi ve Sedat Ekim 1973'teki savaş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen merasim sırasında yarındaki birkaç askerle birlikte Halid İstanbul'i tarafından infaz edildi. Bu cesurca yapılan operasyonun ardından İstanbul'i tutuklandı ve yargılamanın ardından 15 Nisan 1982'de 34 yaşında kurşuna dizildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu, İsrailli askerlerin Filistinli kadını katlettiği görüntüleri paylaştı. Nerede one minute diyen Erdoğan?
Star.
Amerika'dan talep edilen F-16'lar. Bakan Akar, ihtiyatlı olmak lazım.
Yeni mesaj.
Emekliye sabır, müteahhide al sana ihale.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 13 Nisan tarihli Kara Gazetesi'nde "Yoksulluk var ama AK Parti kaybetmiyor mu?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bütün demokratik dünyada seçimle gelen iktidarlar eğer ekonomiyi iyi yönetemiyorlarsa insanlar enflasyon ve her gün yağmur gibi gelen zamlar yüzünden derin bir yoksulluk yaşıyorlarsa yargı siyasallaştığı için adaletin terazisi şaşmışsa ve de özgürlükler askıya alınmışsa o iktidarın sandıkta kaybetmesi mukadderdir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama ne yapalım ki Türkiye bildiğimiz anlamıyla normal bir demokrasi değil. Bu ülkede toplum hafızası demokrasiye ayarlı olmadığı için seçmen davranışları başka bir mekanizmaya göre işliyor. İdeolojik aidiyetler ve itaat kültürü öylesine güçlü ki ekonomik krizin altında ezilen insanlar oy tercihlerini ekmeğinin küçülmesi üzerinden değil lider kutsallığı üzerinden yapıyorlar. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan itiraf etmek gerekirse bugün yaşadıklarımızı tarihsel mirasımızdan bağımsız olarak düşünmek maalesef mümkün değildir. Bugün itibariyle ülkeyi yöneten iktidar ekonomi bilimine adeta savaş açtığı için tarihinde görülmemiş derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Ancak iktidar yoksulluğa çare üretememesine rağmen hiçbir sorumluluk hissetmiyor ve bu yoksulluğu bir kader hatta fazilet olarak satmada çok başarılı bir performans sergiliyor. Çarşıda, pazarda, markette öylesine yakıcı manzaralar yaşanıyor ki normal bir demokraside hiçbir iktidar bu fotoğrafın altından kalkamaz ve iktidar değişimi kaçınılmaz hale gelir. Bunun için zamlı hayata kısaca bakmakta yarar var. TÜİK'in resmi enflasyonu %61.14, ENAG'ın enflasyon rakamı ise %142.63. Ancak pazar enflasyonu %200.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 13 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde anayasaya aykırı seçim yasası Anayasa Mahkemesi'nde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetiminin muhalefetle, hukukçularla, akademisyenlerle, sivil toplumla, kamuoyu ile hiçbir istişare yapılmadan kapalı kapılar arkasında kotarılıp apar topar millet iradesinin temsilcisi meclisten geçirdiği güdük seçim yasası da bir dizi antidemokratik hukuk dışlıkla muallel. Aslında AKP'nin de 3 Kasım 2002 seçimlerindeki gibi millet iradesinin %48'ini, yarısına yakınını meclis dışında baktırmakla temsilde adaleti berhava ederek %34 oyla meclisin %65'ini doldurup tek başına iktidara geldi. Kumpasla seçim ittifakını önemsizleştirmeyi teşebbüsü saraydan gönderilen teklifin daha baştan antidemokratik amacını teşrife ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza seçim yasası perdesinde gece yarısı operasyonlarıyla dayatılan yasanın önemli bir bölümünün öncelikle anayasanın 67. maddesindeki seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetimi ve denetimi altına yapılır hükmüyle seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir, esasına açıkça aykırı olduğu her haliyle sırıtıyor. Bunların başında 60 yılı aşkın tabii hakimlik ilkesine göre uygulanan il ve ilçe seçim kurullarıyla başkanlarının o seçim çevresindeki kıdemli hakimlerden oluşması ve en kıdemli hakimin kurul başkanı olması yerine sınavlarda yüksek puanı alan adaylar teyit geçilerek AK Parti iktidarında 5 yıl avukatlık yapmış ve çoğunluğu parti teşkilatlarında il, ilçe başkanlığı ve yöneticiliğinde bulunmuş, aday olmuş partililerden atanmış birinci sınıf hakimler arasından kura çekimiyle belirlenmesi geliyor. Yeni yasada anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı olarak belirlenen il, ilçe seçim kurullarının 3 ay içinde yeniden oluşturulması emrivakisinin anayasanın 67. maddesindeki seçim kanunlarından yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz kaydına açıkça aykırılığından acilen yürütülmesinin durdurulması gerekiyor. Zira sandıkların açılmasına 5 kala iktidar partisi oy rantı hesabına milyonlarca mühürsüz oyu anayasaya ve kanuna aykırı olarak geçerli saymasında ya da İstanbul seçimlerinde kullanılan 4 oydan bir tek büyükşehir belediye başkanı seçiminin tekrarlanmasında olduğu gibi yürütmenin yanı sıra yasamanın güdümüne sokulduğu ve yargının bağlanıp siyasetin sopası haline getirildiği tek kişilik ucube otoriter rejim ağır baskısındaki Yüksek Seçim Kurulu'nun yine haksızlıklara ve hukuksuzluklara sürükleneceğinden ciddi endişe ediliyor. Anayasaya aykırılığı açıkça ortada olan bir diğer hukuksuzluk, başbakan ve bakanlara ilişkin yasakların Cumhurbaşkanı için bütünüyle kaldırılması. Seçim Kanunu'nun 65. maddesinde yer alan seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününün takip eden güne kadar olan süre içinde başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Yukarıda yazılı süre içinde başbakan ve bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar ibaresinde başbakan kelimesi çıkarılırken yerine Cumhurbaşkanı hükümet sistemi paravanında dayatılan tek kişilik hükümette başbakanın bütün yürütme yetkilerini devralan Cumhurbaşkanı'nın konulmaması.
İsfender Korkmaz 13 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Değişimin Şifreleri başlıklı yazısını okuyucular da paylaşıyor. Siyasi iktidar Cumhurbaşkanı adayının açıklanması için muhalefeti dolaylı yollardan zorluyor. Siyasi iktidar aday isimlerini tartışmaya açarak iktidarın yanlışlarını perdelemeyi amaçlıyor. Ancak toplumun istediği daha farklıdır. Halkın %70'i kendisinin ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak istiyorlar. Bugünkü rejim altında kimse malını, mülkünü güvencede hissetmiyor. Bunun içindeki yurt dışına yerli sermaye çıkışı hızlandı. Herkes çocuklarının geleceğinden endişe ediyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2 yıl önce Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık ve Kapsamlı Gençlik Araştırması isimli bir anket yaptı. Bu anket sonuçlarına göre eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz sorusuna gençlerin %76.2'si evet kesinlikle giderim cevabını verirken %14'ü ise evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem demişti. Halk 20 senedir aşama aşama bozulan düzenini yeniden kurmak istiyor. toplum geleceğini teminat altına almak istiyor. Değişimin ilk adımı hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve mülkiyet hakkının güvencesi olmalıdır. Tarafsız yargı ve mülkiyet güvencesi ekonomik kalkınmanın da altyapısıdır. Bu altyapı olmadığı için yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmıyor. Hukukun üstünlüğü ve tarafsız yargı olmadığı için kimse yarınından güven duymuyor. Uyduruk bir kararla, keyfi bir uygulama ile ve bir kumpas ile herkes hürriyetinden olabilir. FETÖ savcıları bunu yaptı. Halen Osman Kavala örneği var. İnsan hakları ve siyasi özgürlükler insan refahının anahtarıdır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir şartıdır. Öte yandan hükümeti ve bütçe kontrol mekanizmaları kaldırıldı. Artık halk ödediği vergilerin nereye gittiğini bilmiyor. Türkiye'nin demokratik, şeffaf, seçim hilelerinden uzak bir seçim mevzuatına ve seçim sistemine ihtiyacı var. Aynı paralelde kamuda denetim mekanizmaları ve hükümetlerin yanlış yapmasını önleyecek otomatik bir frenleyici sistem kurulmalıdır. Devleti parti devleti olmaktan kurtarmalıyız. Bir ekonomide kalkınmanın ve büyümenin ilk şartı kaynakların çarçur edilmeden verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Parti devleti ise kaynakları yalnızca yandaşları kayırmak ve popülizm için kullanır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Fırsatların ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Oruç, nefsini temizle demektir. İçindeki iblisin kalbini del demektir. Oruç, göklere doğru kanatlanma demektir. Aşıklar gibi olma ayı demektir.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn ekun ahtatu, ev cevaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
Mübarek Ramazan ayının en güzel tecrübelerinden biri sahura kalkmaktır. Oruç tutmak isteyen Müslüman için seher vakti uyanması ve sahur için bir şeyler yemesi, velev ki bir tane hurma veya bir yudum su olsun, müstehaptır. Sahurluk yemenin manevi tesirleri vardır ki en önemlisi şafak sökmeden önce uyanmaktır. O saatte Allah-u Teala kullarının rızkını dağıtır ve rahmeti tüm kullarına tecelli eder. O saatte Allah-u Teala duaları icabet eder. İstiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Gece gündüz saatleri arasında sahur saatleri varlık alemini ve onu yaradan yegane Allah'ı düşünmek için en iyi anlardır. Nitekim nice büyük alim ve düşünür de sahur zamanı düşünmekle bazı hakikatleri idrak etmiştir. Bu yüzden İslam'ın ahlak tavsiyeleri arasında gece vakti uyanma ve düşünme üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Gece namazı kılmak üzere geceyi uyanık geçirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve mağfiret dilemek, İslam dininde üzerine çok vurgu yapılan ibadi amellerden biridir. Gece namazının yapıcı tesirleri hakkında birçok şey söylenmiştir. Ancak burada İslam peygamberinin gece namazından miraca gittiğini anlatan bir hadisle getirmek istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ne zaman kul gece karanlığında mabudu ve yaradanı ile halvet eder ve münacatla meşgul olursa Allahu Teala onun kalbini iman nuru ile aydınlatır ve sabit yapar. Ardından meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim, şu kuluma bakın. Gece karanlığında batıl ehli olanlar fıskı fücurla uğraşırken, o gafiller yorulmuşken bana ibadet ediyor. Hepiniz şahit olun ki ben onu bağışladım. Mübarek Ramazan ayı insan yaşamının en güce bölümüdür. Ve teheccüd ve geceyi uyanık geçirerek gece namazı kılmak, oruçlu insanın daha yüksek mertebelere ulaşması için en iyi sıçrama rampası gibidir. Nitekim İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Gece namazı Allah'ı hoşnut etme ve meleklerle dost olma aracıdır. Gece namazı peygamberlerin siyeri ve sünneti, marifet nuru ve iman köküdür. Kıyamet günü başladığında gece namazı insanın üzerinde gölge gibi olur. Böyle bir insanın başında bir tac ve üzerinde elbise vardır. Nitekim önünü nur aydınlatır ve onunla cehennem ateş arasında bir kalkan gibi olur. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin ikinci bölümünde yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ibadetiyle ilgili bazı ahkamı gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere oruç tutan insanların en çok sorduğu sorulardan biri, mübarek Ramazan ayında oruçken iğne ve serum gibi ilaçların uygulanması ile ilgilidir. İslam öğretileri ve oruç ahkamına göre vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici veya vücudu takviye edici iğneleri veya damardan uygulanan iğneleri ve yine çeşitli serumları oruçluyken uygulamaktan kaçınmalıdır. Ancak kastan uygulanan veya anestezi amaçlı yapılan iğne veya yaralara sürülen merhemin uygulanması sakıncasızdır. Ancak vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici özelliği bulunan ve yemeğin işini gören iğnelerden kaçınmak gerekir. Yine kastan veya derinin altından uygulanan hepatit B aşısının Ramazan ayında uygulanması sakınca yaratmaz. Bazen tıp bilimleri üniversitelerde öğrencilere iğne yapmayı öğretmek üzere sırf su olan iğneler yapılır. Eğer bu tür iğneler kastan uygulanırsa orucu bozmaz. Fakat damardan uygulandığı takdirde orucu bozar. Vücuda giren ve vücudun iç organlarını görüntüleyen endoskopi cihazı midenin içini herhangi bir madde bırakmadığı takdirde oruç için sakınca arz etmez. Yine enjeksiyonlar verilen kan vacip ihtiyat gereği orucu batıl eder. Bundan başka makattan uygulanan ve tedavi amaçlı olan maddeler de orucu bozmaz.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, orucu bozan bir başka uygulamada makat yolu ile büyük bağırsağı sıvı ulaştırmaktır. Bu iş hatta zorunlu olarak ve sırf tedavi amaçlı yapılsa bile yine orucu bozar. Yine kadınlara özel olan ve makat yoluyla vücuda verilen bazı özel ilaçlar oruca zarar vermez ve bozmaz. Evet değerli dinleyiciler, şimdi yine geçmiş günlerde olduğu gibi sohbetimizi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve ona itaat ettiğimizi ifade etmek için bu günü de yemeden ve içmeden geçirdik. Ancak oruç tutmak sadece yememek ve içmemekten ibaret olmadığını ve bunun yanında gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, kalbimiz ve kısacası tüm organlarımız da oruç olmaları ve haramdan sakınmaları gerektiğini de bilmeliyiz.
Billezî erseltehu linnâsi bil hakki beşîra kun nasîr hîne lâ ومجير حين لا ألقى من الدهر مجيرا واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري
Mübarek Ramazan ayı alıştırma ayıdır. Nefsi emmare ile mücadeleden ibaret olan büyük cihat için alıştırmadır. Nefsi emmare şeytan tarafından vesvese edilince bu vesveseye karşı koymadığı gibi istenilen günahı işlemeyi emreder. İnsan mutmainne nefse kavuşmak için nefsini alıştırması gerekir. Bu nefis ilahi rızaya razı olan ve Allah da ondan razı olan nefistir. Bu nefis Hak Teala'yı görme şevki içindedir ve ondan başka her şeye yüz çevirir ve yüce Allah'la buluşmadan daha üstün bir lezzet de tanımaz. Allah-u Teala Fecr suresinin son ayetlerinde şöyle hitap eder. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Bir ay süren bu alıştırmada Yüce Allah da bize yardım elini uzatır ve en ufak bahane ile kullarına büyük nimetleri nasip eder. Mübarek Ramazan ayı ömrümüz boyunca işlediğimiz irili ufaklı günahlarla elimize bacağımıza vurduğumuz zincirlerden kurtulmak için en iyi fırsattır. Mübarek Ramazan ayının her gün veya her gece okunmasına vurgu yapılan dualardan biri de çok kısa olmasına karşın sürekli okunduğu takdirde 40 yıllık duaların affedilmesine vesile olan bir duadır. Bu duada şöyle diyoruz. Allah'ım, ey Kur'an-ı Kerim'i nazil buyurduğun ve orucu kullarına vacip kıldığın Ramazan ayının Rabbi, muhterem evine hac ibadetini bu yıl ve her yıl bana nasip et ve büyük günahlarımı bağışla. Zira senden başka bu günahları bağışlayacak başka kimse yoktur. Ey büyük, rıfetli ve merhametli Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena
Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 14. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme la tuâkhidni fîhî bil atharât ve aqilni بعزتك يا عز المسلمين.
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün başka bir bölümünü yayınladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde Kamer suresinin tefsirini bitirdikten sonra, şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir sonraki suresi olan Rahman suresinin tefsirine başlıyoruz. Bu surede ilk kelime olan Er-Rahman sureye ad olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben, "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir. Sure Mekke'de inmiş ve 96 ayetten ibarettir. Adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden vakıa kelimesinden almıştır.
Ya nuran nur, ya munavviran nur, ya khalikan nur, ya mudabbiran nur, ya muqaddiran nur, ya
Şimdi Rahman suresinin 1 ila 4. ayetlerine kulak veriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Kur'an. Halakal insan. Allamahul beyan.
Çok merhametli Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona açıklamayı öğretti. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de adı Allah'tır ve Rahman da onun sıfatlarından biri sayılır. Ancak ilahi geniş rahmeti beyan eden bu sıfat, Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde Allah adının yerine geçecek kadar çok kullanılmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşu ve İslam peygamberi tarafından tüm insanlara ve cinlere talim edilmesi, bu surede insanın yaratılış ilkesinden öncelikli hale gelmesine sebep olacak kadar değerlidir. Evet, gerçekte insanın değeri ilahi hidayet ve doğru yolda hareket etmesindedir. İnsanın özellikleri arasında bu sure konuşma yeteneğine işaret ederek bu özellik insanı hayvanlardan ayıran özellik olduğunu buyurmakta. Gerçekte hayvanlar da insan gibi gözü kulağı olan mahluklardır. Fakat konuşma gibi özel yetenek ve imtiyazdan yoksundur. Bu arada hat ve yazmayı da kapsayan beyan özelliği, insanların gelişmesi ve ilerlemesi ve medeniyetleri kurmasında önemli rol ifa etmiştir. Eğer insan beyan nimetinden yararlanmasaydı, asla ilmini ve deneyimlerini bir kuşaktan bir başka kuşağa aktaramaz ve sonuçta bilim ve teknolojide ilerlemek için gerekli zemini oluşturamazdı. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Allah'ın tüm mahluklarını kapsayan ve tekvin ve teşri düzeninin kaynağı olan en genel sıfatı rahmet sıfatıdır. Yüce Allah her işin başında Bismillahirrahmanirrahim demekle her zaman adının yanında rahmetine de işaret edilmesini istemiştir. Öğretmenlik Yüce Allah'ın boyutlarından biridir. Gerçekte beşerin ilk öğretmeni Allah'tır ve öğretmen olmak için merhametli olmak gerekir. İnsanın eğitimi açık olma özelliği ile yaratılması da ilahi rahmetin cilvesidir. Nitekim insanları hidayete erdiren Kur'an-ı Kerim tealimi de bu rahmetin bir başka cilvesidir. Beşeri bilim ve deneyimlerin intikal etme aracı olan beyan gücü de ilahi rahmetin cilvelerindendir.
Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atina'n nasrallezi va'adtena, Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena
Şimdi Rahman suresinin 5 ve 6. ayetlerini dinliyoruz.
اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجِمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Kur'an-ı Kerim'in nazil olması ve insanı diğer canlı mahluklara nazaran üstün kılan beyan gücü nimeti ifade edildikten sonra bu ayetler ilkin yer ve göğe şöyle bir göz atarak şöyle buyurmakta. Güneş ve ay düzenli ve titiz bir hesaba göre hareket halindeler. Güneş ve ayın ağırlığı ve kütlesi, yerden ve birbirinden olan mesafeleri hesaplı ve bellidir. Nitekim eğer örneğin yerin güneşten olan mesafesi biraz artar veya azalırsa, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar ve canlı mahluklar aşırı soğuktan veya sıcaktan dolayı yok olur. Yer kürenin kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüzü oluşturması ve yine ayları ve mevsimleri oluşturan güneş etrafında dönüşü, ayrıca ayın yer kürenin etrafında belli bir yörüngede hareket etmesi, hepsi ilahi titiz düzen ve hesaplamaların bariz örnekleridir. Bilim adamlarına göre güneş ve ayın kendi yörüngelerinde hareketleri, onlarca yıl önceden ay tutulmasını veya güneş tutulmasını öngörmeyi mümkün kılacak kadar dakik ve düzenlidir. Bundan başka güneşin insanlar için en büyük nimetlerden biri olduğu da belirtilmelidir. Zira güneşin ışığı ve sıcaklığı olmadan yeryüzünde hayat imkansız hale gelirdi. Nitekim insanların beslemesinde gerekli olan bitkileri yeşermesi ve gelişmesi, yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, hepsi bu ilahi muhibetin sayesinde gerçekleşmektedir. Ay da kendi payına göre insan yaşamında önemli rol ifade eder. Ay ışığı gece karanlığında adeta bir meşale gibi insanların yolunu aydınlatır. Çekim gücü medcezire vesile olur ve sonuçta denizlerde hayatın devam etmesinde etkilidir. Yeryüzünde çeşitli bitkiler ve ağaçlar insanların ve diğer canlıların beslenmesinde önemli rol ifade eder. Bu mahlukların tümü Allah-u Teala'nın belirlediği doğa kanunlarına göre hareket eder ve bir iğne ucu kadar bu kanunlardan şaşmaz. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Gök ve yer düzenli ve belirli bir sisteme göre hareket eder ve hiçbiri Allah-u Teala'nın onlar için belirlediği yörüngenin dışına çıkmaz. Varlık alemi insanoğluna hizmette hiçbir şeyi esirgememiştir. Ama maalesef insanlar doğayı ve çevreyi yok etmek istercesine davranmaktadır. Varlık aleminin tümü Allah-u Teala'nın belirlediği düzene ve kanunlara tabidir.
Ya daimel fadli alel beriyyet, ya basital yedeyni bil atiyyet, ya صلي على محمد وآله خير الورى سجية.
Şimdi Rahman suresinin 7 ila 9. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.
Allahumma
melekler önceki ayetlerin devamında milyarlarca yıldız ve gezegenden oluşan ve Yüce Allah her birine belli bir yörünge belirleyen muazzam galaksilerin yaratıldığına işaretle şöyle buyurmakta. Bunca azametli göğü yükselten Allah, teşri düzeni içinde bir mizan belirlemiş ve insanların buna göre hak ve adaleti tanımalarını ve batıldan uzak durmalarını istemiştir. Mali ve iktisadi işlerde bireysel ve sosyal haklarda hakla batılı ölçün ve başkalarının hakkını eda etmekte ifrat ve tefritten kaçının, başkaları ile teamülde kriteriniz eşitlik ve adalet olsun. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Varlık alemi belli bir düzene ve mizana göre kurulmuştur. Varlık alemi tesadüfen ve hiçbir plan ve program olmaksızın yaratılmamıştır. Tekvin alemi mizana dayandığı gibi vahyin nazil oluşu ve şeriat de insanların amellerinde akıl ve vahiy mizanı ile hak ve adalete uymaları içindir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'ne sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile ikili bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü. Şehit Leşkeri Hava Üssü'nde Ordu Hava Kuvvetleri hava geçit töreni eğitim düzenledi. İran, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan haklarını reddetti. Dünya Bankası, İran ekonomisinin resesyondan çıkmak üzere olduğunu bildirdi. Fransa'daki Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde İran filmi Leyla'nın Kardeşi de katıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin geliştirmesi gereğine vurgu yaptı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkiler hızlandırılmalı, Bakü ile anlaşma imzalanmalı dedi. Batı Şeria'da huzursuzluk sürerken terör rejimi İsrail güçlerinin saldırısında en az 35 Filistinli yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova adlı kruvazör gemisinin battığını bildirdi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4.656.509 kişi komşu ülkelere geçti dedi. Amerikalı yetkililer Tayvan'a beklenmedik ziyaret gerçekleştirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.